Ayrım 34, sayfa 379, Tacizci Lars Kepler. 96. Bölüm. Yuna Margot'un peşinden büyük toplantı odasına girdi. Herkesi aynı anda selamlayan bir el hareketi yaptı ve onlara oturmalarını söyledi. Başlamadan önce şu anda herkesin çok duygusal olduğunu biliyorum ve biz toleranslı bir ekibiz. Yine de herkesi medeni bir üslup kullanmaya teşvik etmek istiyorum dedi. Ön soruşturma yeni bir evreye giriyor ve artık aktif olarak savcı tarafından yürütülürken biz de faili hızlıca tutuklamaya odaklanacağız. Margot durup soluklandı. Fakat patronlarımız Yuna Linna'yı da toplantıya getirmemi istediler. Çünkü kendisi en çok vaka çözen cinayet dedektifi. Açıkçası ortada bir yarış yok. Ve memurlardan birkaçı alkışlarken diğerleri yerlerinde oturup masaya baktılar. Margot, elbette Yuna resmi olarak ön soruşturmada yer almayacak. Ama umarım ki biz geride kalan ölümlülere süreç boyunca birkaç tüyo verebilir diye espri yaptığı halde gözlerinde en ufak bir eğlence belirtisi bile yoktu. Yuna bir adım öne çıktı ve açık renkli ahşap masanın etrafında oturan eski meslektaşlarına bakarak konuştu. Eric katil değil. Petter, bu da ne demek diye mırıldandı. Margot tersçe onu, Yuna'yı dinleyelim dedi. Eric'i işaret eden birçok kanıt olduğunu anlıyorum ve Eric kesinlikle sorguya çekilmeli. Ama madem size kendi düşüncelerimi anlatmak üzere buradayım. Yuna, sadece savcıyla bir toplantı yaptığımı söylemek istiyorum dedi beni. Elimizde son derece inandırıcı kanıtlar olduğu görüşünde. Sırf üç parça yerine oturuyor diye yapboz henüz bitmiş sayılmaz. Beni tanrı aşkına Eric oradaydı diye devam etti. Evin dışındaydı, arabasını bulduk, kurbanları tanıyor, polise yalan söylemiş vesaire vesaire. Yuna anladığıma göre ona atış mühimmatıyla vurmaya çalışmışsınız dedi. Eric'in çok tehlikeli ve büyük olasılıkla silahlı olduğu sanılıyor dedi beni. Yuna bir sandalye çekerek ama hepsi bir hata dedi. Masanın kenarına oturdu ve arkasına yaslanarak sandalyesini gıcırdattı. Eric'i sorguya çekeceğiz dedi Margot. Kendisi gözaltında tutulacak ve adil bir şekilde yargılanacak. Yasaların hiçbir zaman adaleti sağlayamadığını düşünen Yuna sessizce bunlar boş hayaller dedi. Beni neden bahsediyor bu diye sordu. Kendi korkularınızı masum bir adama yüklemenizden. Çünkü... Peter, bizim korktuğumuz alan yok diye sözünü kesti. Margot, sakin ol dedi. Burada oturup bunları dinleyecek. Margot, Peter diyerek onu uyardı. Odaya sessizlik çöktü. Magdalena Ronander su bardağını doldurdu ve Yuna'yı da göz teması kurmaya çalıştı. Yuna, belki de artık polis memuru olmadığın için biraz farklı düşünüyorsun dedi. Olumsuz bir imada bulunmak istemiyorum ama söylediklerini bu yüzden anlamıyor olabiliriz. Yuna, ben gerçek katilin sıvışmasına izin verdiğinizi söylüyorum diye cevap verdi. Ben de iki elini birden masaya vurarak pekala bu kadar saçmalık yeter diye gürledi. Birisi acaba sarhoş mu diye fısıldadı. Petter yüksek sesle Yuna'nın teşkilatı ya da bizi iplediği falan yok dedi. Onun hakkında neden bunca kahrolası konuşma dönüyor anlamıyorum. Ona baksanıza, kahrolası silahını düşürdü. Adamın vurulması onun suçuydu ve şimdi de... Margot bir elini Yuna'nın omzuna koyarak belki de gitsen çok daha iyi olacak dedi. Petter şimdi de karşımıza geçmiş bize bir soruşturmayı nasıl yürüteceğimizi söylüyor diye devam etti. Yuna ayağa kalkarak bir şey daha var dedi. Peter kapa şu çeneni diye çıkıştı. Magdalena bırak konuşsun dedi. Buna defalarca şahit oldum dedi Yuna. Aile, arkadaşlar ya da meslektaşlar doğrudan etkilendiğinde intikamı düşünmeye başlamak kolaydır. Beni buz gibi gülümseyerek profesyonelce davranmadığımızı mı söylemeye çalışıyorsun diye sordu. Yuna ciddiyetle Eric'in benimle temas kurma ihtimalinin bulunduğunu ve ona güvenli bir yol sunabilmeyi istediğimi söylüyorum dedi. Teslim olacak cesareti bulsun ve mahkemede masumiyetini kanıtlasın diye. Magdalena diğerlerine bakarak elbette dedi. Bu doğru değil mi? Fakat eğer ona ateş açtığınız doğruysa onu teslim olmaya nasıl ikna edebilirim ki? Sadece ona güvenliğini garanti edeceğimizi söyle dedi Bane. Peki ya bu kadarı yeterli olmazsa dedi Yuna. Bane o zaman daha iyi bir yalan bul diyerek sırıttı. Petter heyecanla Yuna, Katrina'nın fotoğraflarını gördün mü diye sordu. Fotoğraftakinin Katrina olduğuna bile inanamıyorum. Karıma ne diyeceğim? Bu o kadar mide bulandırıcı ki. Yani adamı ve şu anda neler yaşadığını düşünüyorum da. Söylemeden geçemeyeceğim. Arkadaşına ne olacağı umurumda bile değil. Herkes allak bullak dedi. Açıkçası Eric'in teslim olmasını kolaylaştırmak istiyoruz. Ve elbette kendisi adil bir şekilde yargılanacak. O ana dek sessiz kalan genç bir memur, kendini mahkemeden önce hücresinde asmayacağını varsayarsak dedi. Magdalena, bu kadar yeter dedi. Beni veya birkaç kırık cam parçası yutmazsa diye mırıldandı. Yuna sandalyesini geriye itti ve diğerlerine bakıp başıyla onayladı. Gerçek katili bulduğum zaman sizinle temasa geçerim dedi ve odadan çıktı. Yuna'nın ayak sesleri koridorda uzaklaşırken Petter, kahrolası herif, işe yaramazın teki diye söylendi. Margot, devam etmeden önce bir şey söylemek istiyorum dedi. Ben de sizler gibi Eric'in katil olduğuna inanıyorum. Ama eğer hepimiz bir adım geri gidersek, acaba yanılıyor olabileceğimizi ve Eric'in aslında masum olduğunu göz önüne alabilir miyiz? Beni alaycı bir üslupla sen yakında doğum yapmayacak mısın diye sordu. Margot soğuk bir şekilde bu vakayı kapatınca doğum yapacağım diye cevap verdi. Magdalena, haydi işe koyulalım dedi. Pekala, şu anki duruma gelirsek dedi Margot, ulusal bir acil durum çağrısı yaptık ama Eric'in ülkeyi terk edecek kadar parası olduğunu biliyoruz. Eric'in hem evinde hem de iş yerinde aramalara başladık. Cep telefonunun izini sürmeye çalışıyoruz. Banka kartları bloke edilmiş ama Eric dün gece yüklü bir miktar çekmeyi başarmış. Bankamatiğin civarı aranıyor. 5 ayrı adresi izliyoruz ve... Kapı çalınca Margot cümlesini yarıda kesti. Anya Larson içeri girdi, diğerlerini selamlamadan masaya doğru eğildi ve Margot'la fısıldaşarak konuştu. Margot bir süre sonra pekala dedi, anlaşılan Eric'in cep telefonunun izini sürmeyi başarmışız. Eric Smallland'da, Wexhue yakınlarında bir yerlerde, görünüşe bakılırsa güneye doğru gidiyor. 97. Bölüm. Eric Park halindeki bir motosikletin üstünden aldığı gri kılıfa sarılmıştı. Soğuktan donarak uyandı. Hava aydınlanmıştı ve Eric süs bitkilerinden oluşan bir ağaçlıkta, bir kaya armudu altında uzandığını fark etti. 3 saat boyunca uyumuş olmalıydı. Vücudu soğuktan kas katı kesilmişti. Doğrulup etrafına bakarken her yeri ağrıdı. Demode giyimli, koyu bronz renkli bir kadın heykeli kaidesinden donuk gözlerle Eric'e bakıyordu. Yeşil yapraklara vuran güneş ışıkları soğukta parlıyordu. Eric kırmızı bir çitin üstünden atladı ve caddenin gölgeli tarafına geçti. Yürürken yavaşça ısındı. Dün olup bitenlere bir türlü inanamıyordu. Yaya olarak Asputin'e giderken telefonundan kurtulmasını söyleyen Yuna ile konuşmuştu. Eric bir kapı girişine sığınmış, rehberindeki en önemli numaraları not etmiş, sonra telefonunu kapatmıştı. Hegersten yolundaki bir bisikletçinin önünde yan yüzünde Smeland Bussen yazan bir otobüs bulmuştu. Buruşuk giysili ve yorgun görünümlü bir grup genç kaldırımda toplanmıştı. Anne babalar açık duran bagaj bölmelerinden sırt çantalarının ve uyku tulumlarının indirilmesine yardım ediyorlardı. Eric otobüsün içine girmiş, geride kalan bir şeyi arıyormuş gibi yapmış ve cep telefonunu çabucak iki koltuğun arasına sıkıştırmıştı. Arka kapıdan inmiş, bir çantanın içinden aldığı kasketi ceketinin içine sokmuş, sonra da metro istasyonuna doğru yürümeye devam etmişti. Nordea bankasına ait olan bankamatiğin önünde durmuştu. Başını kaldırmamıştı. Fakat hesabından mümkün olan en yüksek tutarı çekerken güvenlik kamerasına takıldığının farkındaydı. Sonra tekrar otobüse doğru yürümüş, kapıların kapanmasını ve otobüsün uzaklaşmasını izlemişti. Kaldırımda sadece birkaç genç kalmıştı. Eric beyzbol kasketini takarak Södertalje yolu boyunca aceleyle yürümüş, Liljeholmen köprüsünden geçmiş, Zinkens Grillen'deki büfeden suyla büyük bir hamburger almış, bir arka sokağa gitmiş, bir kapı girişinde durmuş ve karnını doyurmuştu. Yemeği bitince bankaların ve trafik izleme kameralarının bulunduğu ana caddelerden uzak durarak yoluna devam etmiş, olabildiğince uzun süre yürümüş ve sonunda kendini Vitabergs Parkı'nda bulmuştu. Eric parmaklarını saçlarının arasından geçirerek tutamları düzeltti. Giysileri kırışmıştı ama dikkat çekecek kadar kirlenmemişti. Yuna ile konuşana kadar saklanması gerekiyordu. Ortadaki yanlış anlaşmanın şimdiye kadar giderildiğini umsa bile risk almaya cesaret edemezdi. Eric karşıya geçecekti ama küçük bir market görünce park halindeki iki arabanın arasında birdenbire durdu. Midesi huzursuzca guruldadı. Piyango çekiliş sonuçlarının ve ayak bilardosu ilanlarının arasında akşam gazetelerinin el ilanları avaz avaz bağırıyordu. Polisler İsveçli seri katilin peşinde. Eric pikselleştirilmiş fotoğrafta kendini tanıdı. Basın etiği gereğince kimliğini gizli tutmuşlardı. Afişi olması an meselesiydi ama yüz hatları şimdilik kumlu kareler tarafından gizlenmişti. Diğer akşam gazetesinin erken basımında herhangi bir fotoğraf yoktu. Fakat büyük harflerle atılan manşet el ilanının tamamını kaplamıştı. Ulusal alarm. İsveçli psikiyatr 4 cinayetten aranıyor. Manşetin altında makalenin içeriği listelenmişti. Kurbanlar, fotoğraflar, gaddarlık, polis. Eric kaldırıma çıktı ve büfenin önünden geçerken yavaş yavaş polisin Katrina'yı ve diğer kadınları kendisinin öldürdüğünü inandığını anladı. Avladıkları adam oydu. Eric bir ara sokağa girdi ve bacakları o kadar çok titremeye başladı ki yavaşlamak ve nihayet durmak zorunda kaldı. Olduğu yerde dikilerek titreyen elini ağzına götürdü. "Ah tanrım," diye fısıldadı. Eric'in tanıdığı herkes makaleyi okudukları zaman ondan bahsedildiğini anlayacaklardı. Herhalde o sırada şok, heyecan ve nefret içinde birbirlerini arıyorlardı. Bazıları onun düştüğü durumdan keyif alacak, bazıları da şüpheye düşecekti. Eric düşüyormuş gibi hissediyordu ama hala ayaktaydı. Benjamin bunun doğru olmadığını anlayacaktır diye düşündü ve tekrar yürümeye başladı. Fakat gerçek kimliği ortaya çıkmaya başlayınca Madeleine korkacaktı. Açık bir araba penceresinden kendi adının geçtiğini sandığı bölük bölçük bir konuşma duydu. Eric kendini savunabilmek için adalet sistemine teslim olmak zorunda kalacağını düşündü. Bu böyle devam edemezdi. İçinde 4 tane Mogadon bulunan bir ilaç folyosu çıkardı, birini çıkarıp eline aldı fakat sonra fikrini değiştirdi ve hepsini çöpe attı. Östgöta Caddesi'nde ikinci el cep telefonları satan küçük bir dükkan buldu. Sırasını beklerken radyodaki haberleri dinledi. Tek düze bir ses soğukkanlı bir şekilde seri katil zanlısı avının ikinci gününde olduklarını açıkladı. Eric radyodaki sesin Karolinska Hastanesi'ndeki bir psikiyatr hakkında Stockholm bölgesindeki 4 kadını öldürdüğüne yönelik makul şüpheler doğrultusunda bir tutuklama emri çıkarıldığını söylediğini duyunca kusacakmış gibi midesi kasıldı. Polisler devam eden soruşturmayı göz önüne alarak başka bir açıklama yapmıyorlar ama halktan daha fazla bilgi almayı umuyorlardı. Tezgahın arkasında duran ve gözlüğünün sapı bir parça yapışkanlı bantla tutturulan adam nasıl yardımcı olabileceğini sordu ve Eric gülümsemeye çalışarak kontörlü bir telefon almak istediğini söyledi. Kıdemli bir polis memuru soruşturmaya tahsis edilen kaynakları ve bunun şimdiden ne kadar olumlu sonuçlar verdiğini anlatıyordu. Eric büfeden ayrılır ayrılmaz yön değiştirdi. Birkaç kez farklı sokaklara saptı ama esas niyeti Danvikstul üstünden şehir merkezinden ayrılmaktı. Tram Müzesi'ni geçene kadar durup da telefonu cebinden çıkarmayı cesaret edemedi. Sarı tuğlalı bir binanın karşısında durdu ve Yuna Linna'yı aradı. Yuna, bu mümkün değil dedi çabucak. Gazeteleri gördün mü? Saklanmaya devam edemem. Bana daha çok zaman vermelisin. Hayır, kararımı verdim. Beni tutuklamanı ve polise teslim etmeni istiyorum. Güvende olacağını garanti edemem. Erik, umurumda değil dedi. Polisleri hiç bu kadar sarsılmış görmemiştim. Sadece adamın iş arkadaşlarından da bahsetmiyorum. Tüm teşkilat aynı durumda dedi Yuna. Kendi hayatını riske atmak başka bir şey. Zaten operasyon servisine girerken bunun farkındasın. Ama bir polis memurunun karısına yönelik böylesine bir şiddet. Onlara bunu benim yapmadığımı söylemek zorundasın. Söyledim ama her bir kurbanla senin arandaki bağlantıyı bulmuşlar ve suç mahallinde görülmüşsün. Erik, peki ne yapacağım diye fısıldadı. Yuna, ben vaizi bulana kadar saklanmaya devam et diye cevap verdi. Rocky ile konuşacağım. Kendisi Houdinge hapishanesinde gözetim altında. Erik, akşam gazetelerinden birine konuşabilirim derken ne kadar çaresizce konuştuğunu fark etti. Kendi hikayemi ve kendi bakış açımı anlatabilirim. Böylece polise gittiğimde gazeteciler benim yanımda olurlar. Erik, bu mümkün olsa bile şimdiden gözaltındayken intihar edebileceğinden, mahkemeden önce kendini asabileceğinden veya bir cam parçası yutabileceğinden bahsediyorlar. Hepsi boş laflar ama şu anda risk almanı istemiyorum. Nereye arayacağım? O beni tanıyor. Bunu yapmış olamayacağımı bilir. Bunu yapamazsın. Polisler onun evini izliyorlar. Yanında saklanabileceğin başka birini bulmalısın. Daha uzakta yaşayan ve beklenmedik birini. Erik ve Yuna telefonu kapattılar. Arabalar kıpırdamadan dururken köprü açılıyordu. Üç yelkenli gemi Baltık Denizi'ne doğru ilerliyordu. 98. Bölüm. Houdinge hapishanesi İsveç yargı sistemindeki en büyük güvenlikli tesislerden biriydi. Rocky Kirkland sadece narkotik suçlardan yargılandığı için herhangi bir kısıtlamaya tabi değildi. Fakat kaçma riski yüksek olarak değerlendiriliyordu. Hapishane devasa bir V harfi şeklinde kahverengi tuğlalı, girişi uzun sütunlarla çevrili bir binaydı. Arka tarafta yer alan yelpaze şeklindeki iki kanadın üst katlarında 8 ayrı egzersiz alanı yer alıyordu. Rocky günahkar vaizin kim olduğunu bilen tek kişiydi. Onunla tanışıp konuşmuştu ve birini öldürdüğünü görmüştü. Yuna güvenlik kontrolünden geçerken anahtarlarını ve telefonunu bırakmak zorunda kaldı. Ayakkabılarını ve ceketini X ışınıyla kontrol ettiler ve Yuna metal dedektörden geçtikten sonra üstü arandı. Etrafında daireler çizerek onu koklayan siyah beyaz bir Cocker Spaniel patlayıcı madde ve uyuşturucu kontrolü yaptı. Onu kapıda bekleyen hapishane memuru kendini Arne Melander olarak tanıttı. Asansörlere doğru yürürlerken Yuna'yı hırslı bir olta balıkçısı olduğunu, yaz başında düzenlenen İsveç kaba balıkçılık şampiyonasında üçüncü olduğunu ve hafta sonunda Firis nehrine gideceğini söyledi. Arne asansörün düğmesine basarak dip balıkçılığına gittim dedi. Pembe ve bronz renkli solucanlardan kullandım. Yuna ciddiyetini bozmadan kulağa hoş geliyor diye cevap verdi. Arne gülümsedi ve yanakları yukarı kalkınca yüzü daha da yuvarlaklaştı. Büyük kırçıllı bir sakalı vardı, gözlük takmıştı ve kocaman göbeğinin üstünde gerilen lacivert bir güvenlikçi kazağı giymişti. Asansörden çıkıp güvenlik kapılarından geçerlerken Arne'nin kemerinde asılı duran copu ve alarm cihazı sallandı. Hapishane memuru kartını okuyucudan geçirip şifreyi girerken Yuna sessizce bekledi. Beyaz saçlı, şehla gözlü ve ince dudaklı bir adam olan nöbetçi memura merhaba dediler. Nöbetçi memur, bugün biraz geriden geliyoruz dedi. Kirkland az önce hava almaya çıktı ama içeri girmek isteyip istemediğini sorabiliriz. Yuna, lütfen sorun dedi. Hapishane memuru Karen Gebreyab'ın öldürülmesinden sonra kurallar sıkılaştırılmıştı ve hiçbir memurun herhangi bir mahkumla yalnız kalmasına izin verilmiyordu. Mahkumlar suç işledikten, tutuklanarak küçük düştükten ve hayattaki başarısızlıklarının farkına vardıktan sonra çoğunlukla her şeyi göze alacak durumda oluyorlardı. Yuna Arne Melander'in biraz geride durup bir haberleşme cihazına doğru konuşmasını izledi. Çıplak duvarlara, kapılara, parlak linolyum zemine ve şifreli kilitlere baktı. Huddinge hapishanesinin yüksek güvenlikli, tamamen kapalı güçlendirilmiş kapıları ve duvarları olan, giriş kontrollerinin yapıldığı ve güvenlik kameraları barındıran bir yer olduğu apaçıktı. Fakat çalışanların üstünde sadece coplar vardı. Belki de gözyaşı gazı veya biber spreyi kullanıyorlar ama silahları yok diye düşündü. Yuna Polis Akademisi'ne girmeden birkaç yıl önce paraşütçülerin yeni kurulan özel operasyon birimine katılmak üzere seçilmiş, burada askeri Krav Maga eğitimi almış, özellikle de şehir savaşı ve yenilikçi silahlar üzerine yoğunlaşmıştı. Ne zaman bir odaya girse kendini istemsizce olası silahları tararken buluyordu. Hapishanedeki çelik süpürgelikleri ve kapı pervazlarını çoktan fark etmişti. Vidalar sıradan adetlerle sökülemesin diye baş kısımlarındaki oyuklar zımparalanmıştı. Fakat süpürgelikler zaman geçtikçe yere doğru sarkmaya başlamıştı. Belki de tekerlekli yemek arabaları ya da yer temizleyiciler onları aşındırmıştı. Yuna bazı süpürgelikleri ayağıyla yerinden oynatabildiğini fark etti. Ellere bir kumaş parçası dolayarak süpürgeliği boylu boyunca sökmek, iki yerinden kıvırmak ve 20 saniye içinde bir rakibin boynuna geçirilen metal uçları birbirine yaklaştırarak sıkılabilen bir tür ilmek yaratmak mümkündü. Yuna yüzünde bir yara izi bulunan donuk bakışlı ve yılan gibi esnek bir adam olan Hollandalı teğmen Rinus Advokat'ı hatırladı. Rinus bu tür bir silahın nasıl yapılacağını açıklamış, düşmanın hareketlerini kontrol etmenin ve ilmeği sıkarak kafasını koparmanın yöntemini göstermişti. Arne Yuna'ya dönerek "Rocky geliyor" dedi. 34. Ayrımın sonu. Sayfa 390.